Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyicilerimiz, programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Tacir'in Dudusuna Hindistan'ı anlatmasıyla devam ediyoruz. Tacir alışverişi bitirip muradına nail olarak evine döndü. Her köleye armağan getirdi, her halıya ihsanda bulundu. Dudu, bu kulun armağanı hani, ne gördün ve ne dedinse söyle dedi. Tacir, söyleyemem, zaten senin haberini niye götürdüm diye hala pişmanım dedi. Dudu, efendim neden pişman oldun, bu gama ne sebep oldu diye sordu. Tacir dedi ki, şikayetlerini sana benzeyen dudulara söyledim. Senin derdini duyunca içlerinden birinin ödü patladı, titreyip öldü. Ben bu sözü nasıl söyledim diye pişman oldum. Ama son pişmanlık neye yarar?
Evet Sümeyra'm, şimdi hatırlayalım. Bu hikayeye başladığımız, Tacir ve Dudusu hikayesine başladığımızda söylemiştik. Şimdi bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Aslında bu hikaye insanın dünyada hürriyetiyle ilgili anlatılan bir hikayedir. Normalde İslam düşüncesine göre insan dünyada bir çeşit esir gibidir. Hür değildir. Ve asıl derdi de onun hürriyeti yakalamaktır. Ve buradaki hikayeyle Mevlana Hazretleri insanın özgürlüğüne nasıl kavuşacağını anlatıyor. Ve bizim İslam tasavvufunda yaygın olarak bilinen ve söylenen ölmeden önce ölünüz prensibinin hayata geçirilmesinden aslında burada bahsediliyor. Çünkü gerçekten de insan özellikle bedeni ihtiyaçların karşılanması söz konusu edildiğinde bütün gücünü ve enerjisini ona sarf ediyor ve bir çeşit bedeninin kölesi haline getiriliyor ve hürriyete kavuşturulması lazım geliyor. İşte bu hikayeyle Mevlana bunu anlatıyor aslında. Yani bu Dudu'nun öğrendiği şey, Hindistan'daki Dudulara haber gönderiyor. Diyor ki ya ben burada hür değilim. Burada bir çeşit köleyim. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Ne yapmam lazım diye soruyor. Ve remiz olarak soruyor, sembolik olarak soruyor. Oradaki Dudu da burada titreyip ölmesiyle ona yol göstermiş oluyor. Diyor ki sen diyor bundan kurtulmanın tek yolu vardır. O da ölmeden önce öleceksin. Zaten hikayenin geri kalan kısmında da bunu göreceğiz inşallah ilerleyen bölümlerde. Ve burada Dudu şunu öğrenmiş oluyor ki hürriyeti için ölmesi gerekiyor. Yani nefsini öldürmesi gerekiyor aslında. Bunu anlatmış oluyor. Bunu da giriş kısmında söylemiş olalım. Ama Mevlana Hazretleri bundan sonraki bölümlerde bize yine önemli şeyler söyleyecek.
Evet. Ağızdan bir kere çıkan söz, bil ki yaydan fırlayan ok gibidir. Oğul, ok gittiği yerden geri dönmez. Seli baştan bağlamak gerek. Sel bir kere coşup etrafı kaplayınca dünyayı harap etmesine şaşılmaz. Yapılan işin gayb aleminde eserleri doğar, o eserler halkın hükmüne tabi değildir. Onların bize nispeti varsa da hepsi tek olan Allah tarafından yaratılmıştır. Mesela Amr'a Zeyd bir ok atar, o ok Amr'ı kaplan gibi yaralar. Yara bir yıl kadar Amr'ın vücudunu ağrıtır, o dertleri hak yaratmıştır, insan değil. Oka hedef olan Amr, ya korkudan yahut bedeninde yaralar oluştuğu için ölür. O ağrılardan ölürse Zeyd'e ilk sebepten yani oku attığından dolayı katilde. Hepsi Allah'ın icadıysa da o ağrıları ve sızıları Zeyd'e nispet et. Ekin ekmek, nefes almak ve tuzak kurmak da böyledir. Onların hepsi Hakk'a mutidir.
Evet, Mevlana Hazretleri biraz önceki hikayeden hareket ederek bu tacirin bir Dudu'nun ölümüne sebep olmasından pişman olduğunu ifade etmesinden hareket ederek meseleyi söze getiriyor. Ve diyor ki ağızdan bir kere çıkan söz bil ki yaydan fırlayan ok gibidir. Oğul ok gittiği yerden geri dönmez. Seli baştan bağlamak gerek diyerek sözün ehemmiyeti üzerinde duruyor. Yani İslam düşüncesinde söz çok önemlidir. Ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın yaratmasıyla ilgili olarak da bunu söylediğini görüyoruz. Orada Yasin suresinde yanlış hatırlamıyorsam Allah diyor ki Allah bir şey yaratmak istediğinde ona ol der, o da olur. Burada biz anlıyoruz ki aslında söz dediğimiz şey boş boşuna söylenmiş bir şey değildir. Hani biz insanlar zannediyorlar ki muhabbet esnasında bile, karşılıklı iki dostun muhabbeti esnasında bile yapılan konuşmaların sadece bir konuşmadan ibaret olduğunu düşünmemek lazım. Yani sözün ağızdan çıktıktan sonra başka bir sürü sebebe, bir sürü işe sebep olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bu yüzden de söyleyeceğimiz her sözün akıbetini düşünmemiz lazım. Yani onun sonucunda ortaya ne çıkacağını iyice düşünmemiz lazım. Hani bin kere düşünüp bir kere söylememiz gerekiyor tarzında bir bizde şey vardır, deyim vardır Anadolu'da. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ve gerçekten de söze baktığınız zaman insan hayatı için büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Bu yüzden Allah Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken bile diyor ki git ona yumuşak söz söyle. Özellikle ikili ilişkilerde, insan ilişkilerinde sözün nereye gideceğini iyi hesap etmek lazım. Hatta muhatabınızı tanımazdan önce konuşmamak da gerekiyor. Özellikle yeni bir yere gitmişseniz, yeni insanlarla karşılaşmışsanız o insanların ruhi hallerini bilmeden, kişisel özelliklerini bilmeden, kişilik yapılıklarını bilmeden rastgele de konuşmamak lazım. Bu yüzden biraz dinlemek de gerekiyor. Hani daha önceki derslerimizde hatırlayın Mevlana Hazretleri diyor ki insan kulaktan ibarettir. Özellikle yani öğrenci ve talebe için, yani mürit için, hem talebe için hem de mürit için uzunca bir süre kulak olmaktan bahsediyordu. Ve aslında dinlemek sözden daha önemli ve üstün bir şeydir bu yüzden baktığımız zaman. Çünkü sözü bilerek ve akıbetinin nereye doğru gideceğini kavrayarak söylemek lazım. O yüzden ağzına gelen her şeyi söylememek gerekir. Yine Kur'an-ı Kerim'den şimdi hatırladığım bir ayet-i kerime var. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki, dininizin yalana alıştığı gibi bu helaldir, bu haramdır demeyin diyor. Yani demek ki söz çok önemli bir şey. Özellikle hani insanlara yol gösterme makamında bulunan insanlar söyledikleri sözlerin nelere sebep olacağını iyi hesap etmek lazım. Belki biz İyi niyetle burada bir takım şeyler söylüyor olabiliriz ama bunun insanlarda nelere sebep olabileceğini, onları hangi istikametlere alıp götüreceğini iyi bilmemiz lazım. Bu yüzden de sanki bazen konuşmaktansa konuşmamak daha evladır. Yine Anadolu'da meşhur bir söz vardır. Ne diyorlar? Kılıç yarası geçer ama dil yarası geçmez diyorlar. Hakikaten biz özellikle insan ilişkilerine baktığımız zaman bunu çok net olarak görüyoruz. Bir sürü dost konuşmalarının etkisiyle, karşı taraftakinin etkisi, sözlerinin etkisiyle araları açılıyor ve düşman oluyorlar. Ve ben çevremde çok iyi görüyorum. İnsanlar hep kimin ne dediğine de bakıyorlar. İşte şunu dedi, bunu dedi diyorlar. Bu işte Kur'an-ı Kerim'in dedikoduyu yasak etmesinin temel sebeplerinden bir tanesi budur. Çünkü söz olmaktan ibaret kalmıyor. Yani söz bir çeşit kılıçtan daha etkili bir kılıçtır aslında aynı zamanda. Bu yüzden de konuştuklarımıza dikkat etmemiz lazım. Mevlana Hazretleri bize bunu anlatıyor. Hatta biz bir başka şey de birisine diyelim ki o kötü bir haber vereceğiniz zamanda da birdenbire söylememeniz gerekiyor. Alıştıra belki söylemeniz gerekiyor. Çünkü bazen insanlar hani kalp krizi ile ilgili olarak çokça duyuyoruz. Hani bir kötü bir haber alıyor adam birden kalp krizi geçiriyor. Halbuki onun kalp krizi geçirmesine mani olmak için belki o haberi yavaş yavaş vermek lazım. Alıştıra vermek lazım. İşte bu yüzden Mevlana Hazretleri burada diyor ki ağızdan bir kere çıkan söz bir iki yaydan fırlayan ok gibidir. Yani bunun bilincinde olmamız lazım. Her şeyden önce bilmemiz lazım. Çünkü söylediğimiz sözün hani alelade bir şey olduğunu, dışarıya bir tesirin olmadığını düşünmeden yaptığımız zaman bir sürü şeye sebep oluyoruz, kötülüğe sebep oluyoruz. Bunun bilincinde olmamız lazım. Mevlana Hazretleri bize bunu bir kere haber vermiş oluyor. Bir başka şey, Mevlana Hazretlerinden burada öğrendiğimiz bir başka şey var. O da diyor ki, yapılan işin gayb aleminde eserleri doğar. O eserler halkın hükmüne tabi değildir. Şimdi bu da çok önemli bir şey. Nasıl önemli bir şey? Hani bir söz söylüyorsunuz, karşıdaki adam sizin sözünüzle bir şey davranış ortaya koyuyor ya da siz bir davranış ortaya koyuyorsunuz. Zannediyorsunuz ki benim davranışım burada bitti. Yani tesir de burada bitti zannediyorsunuz. Halbuki o orada bitmiyor. Çünkü bizim yaptığımız fiiller ve söylediğimiz sözler gayb aleminde de bir takım şeyler sebep oluyor. Neye sebep oluyor? Allah indinde bir mükafatı ya da cezayı gerektirecek bir duruma sebep oluyor. Bu ne anlama gelir? Mesela diyelim ki biz Anadolu irfanında şunu da çok sıkça görürüz. Gençliğinde ve ömrünün hükümran olduğu dönemlerinde zulümle geçiren insanların ölümleri çok kolay olmaz. Onlar biraz çekerek ölürler dünyada ve Anadolu'da hep şu söylenir, işte yaptıklarının cezasını çekiyor denir. Demek ki bizim yaptığımız fiiller sadece yaptığımız anda bitmiyor. Bunun tesirleri var. Bize de tesirleri var. Bize sözlerimiz de böyle. Yani sözlerimiz de bizi bir yerlere doğru alıp götürebilir ya da başka bir istikamete doğru gitmemize de sebep olabilir. Bu yüzden söylediğimiz sözlerin ve yaptığımız fiillerin sadece yaptığımız anda ya da söylediğimiz anda tesirini bittiğini düşünmemek lazım. Bunların başka alemlere de, gayb alemlerinde tesirinin olması olduğunu bilmemiz lazım. Şuhut alemine de, yani görünen alemlere de tesirimiz var. Biz öğretmeniz mesela, öğretmen olarak şunu çok iyi biliyoruz. Bizim sözlerimiz ve davranışlarımız öğrencilerimize tesir ediyor. Yıllar sonra bizim davranışlarımızın benzerlerini yapıyor insanlar. Demek ki bizim sözlerimiz ve davranışlarımız sadece bizde kalmıyor. O öteye gidiyor ve gayb alemine de gidiyor. O yüzden de biz bunun da bilincinde olarak davranmamız lazım. Söylediğimiz sözün, yaptığımız fiillerin sadece bizimle bittiğini, bizimle sonlanmadığını hesap etmemiz lazım. O yüzden Mevlana diyor ki, onların bize nispeti varsa da hepsi tek olan Allah tarafından yaratılmıştır. Yani bizim bir sözümüzle Allah başka bir şey var ediyor, ortaya çıkarıyor. Mesela diyelim ki biz cezayı gerektirecek bir davranış yapmışsak, Allah bize ceza vermek için yeni bir şey yaratıyor ve onun da başka tesirleri var. Dolayısıyla böyle sebep sonuç münasebetleri çerçevesinde işler uzayıp gidiyor. Bu tabii bütün bunları düşündüğümüz zaman en sonunda Allah'ın takdiri dediğimiz şeyle de karşı karşıya kalıyoruz. Bizim dikkat etmemiz gereken işlerden bir tanesi söylediğimiz sözlerimizin ve davranışlarımızın gayb aleminde de bir karşılığının olduğunu ve bunun da başka insanlara tesir ettiği bilincinde olarak davranmamız gerekiyor. Ve burada bir misal veriyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki, Zeyd'in attığı ok Amr'a isabet ediyor ve Amr yaralanıyor. Şimdi biz zannediyoruz ki o yaralanmayla bu iş bitti zannediyoruz. Halbuki o iş orada ne yapmıyor? Bitmiyor. Yani bir yıl gibi bunun acısını çekiyor ve o yaralanmanın tetiklediği başka sonuçlar ortaya çıkıyor. O yüzden de bunun bir silsile biçiminde olacağını, silsile biçiminde devam edeceğini de bilmemiz gerekiyor. Bu sebeple İslam düşüncesinde ve İslam inancında şöyle bir şey vardır. Yani iyi bir adet başlatan insan kendisinden sonra gelenlerin yaptığı iyiliklerden ne yapılır? Kendisine nasip bir sevap yazılır. Kötü bir adet başlatan birisi de kendisinden sonra gelen insanların yaptığı kötülüklerin cezalarından benzeri biçimde cezalandırılır. O yüzden de bizim ilk hareketimizin nelere sebep olabileceğini çok iyi düşünmemiz lazım. Zaten İslam tasavvufunun ve Mevlana Hazretleri'nin bize burada öğretmek istediği şey şudur. Her sözümüzün ve her fiilimizin sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor. Ve bunun akıbetinde, yani bu sözümüz ve fiilimizle nelerle karşılaşacağımızı hesap ederek davranmamız gerekiyor. Bir şey satranç oyunu gibi hesap edeceğiz. 3 hamle, 4 hamle sonrasında neyle karşılaşacağımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz bir söz söylediğimizde ya da bir fiil işlediğimizde karşılıksız kalmıyor. Karşıdaki muhataplarımız ona bir cevap veriyorlar. Müsbet veya da menfi cevap veriyorlar. Ama biz bütün bunları hesap ederek, yani işin akıbetini düşünerek hareket ettiğimiz zaman, söz söylediğimiz zaman, işte o zaman kendimizden emin olmuş oluruz. İyi bir yere gitmiş oluruz. Dolayısıyla burada asıl olan şey müritlerin, hatta bütün insanların hem sözlerine dikkat etmesi hem de fiillerine dikkat etmesi gerekiyor. Böylece kendisine bir çeşit çeki düzen vermiş olmasını da sağlamış olacağını düşünüyoruz. Ve Mevlana Hazretleri diyor ki, hepsi Allah'ın icadı ise de o ağrıları, o sızıları Zeyd'e nispet et. Şimdi mesela diyelim ki aslında o ok yarasından sonra meydana gelen bütün yaralar belki nedir? Zeyd yapmıyor. Sonradan çekilen acılar ondan kaynaklanmıyor. Ama ilk oku attığı için bütün sorumlulukları ona ne yapacaksınız? Adet ettireceksiniz. Ona nispet edeceksiniz. Hatta bu yüzden diyor ki Mevlana Hazretleri, ekin ekmek, nefes almak, tuzak kurmak da böyledir. Yani hayatın her dönemi böyledir. Zaten bizim mesela, ben bugünlerde öğrencilerimize en çok şunu anlatıyorum. Belki insanlara da bunu anlatmak lazım. Nedir o? O da şu. Din dediğimiz zaman bizim aklımıza hemen şey geliyor, ibadetler geliyor ve insanlar din deyince işte bizim açımızdan baktığımız zaman abdest almak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek gibi dini direkt saydığı şeyler aklımıza geliyor. Halbuki İslam inancında ve İslam düşüncesinde her fiilimizin bir karşılığı vardır. Her sözümüzün bir karşılığı vardır. Ve o yüzden Kur'an-ı Kerim'de diyor, zerre miktarınca iyilik yaparsan da karşılığı var, zerre miktarı kötülük yaparsan da bunun bir karşılığı var. O yüzden Hani bize bırakılmış boş bir alan yok. Ya iyi davranırsınız ya kötü davranırsınız. Bunun karşılığını görmek durumundasınız. Bunu eğer insanlara anlatabilirsek, bunu eğer insanlara doğru dürüst verebilirsek ve herkes bütün davranışlarının sorumluluğunu üstlenecek bir biçimde hareket ederse belki bugün şahit olduğumuz pek çok kötülüğe de şahit olmayabiliriz.
Evet. Allah evliyaya öyle bir kudret bahşetmiştir ki atılmış oku yoldan geri çevirir. Veli bir şeyden muzdarip olursa Allah sebeplere sonuçların kapılarını kapar. Allah onun eliyle söylenmiş bir sözü söylememiş gibi etkisiz hale getirir. Bütün kalplerdeki nükteleri işitir, gönüllerden o sözü yok eder. Ey ulu kişi, sana delil ve hüccet gerekse bir ayeti unutturursak nazmını oku. Beni hatırlamayı unutturdu ayetini de oku. Velilerin unutturma kudretini anla. Veliler hatırlatmaya ve unutturmaya kadirdirler. Onlar gönülleri nüfuz ederler. Veli unutturma kudretiyle bir kişinin yolunu bağladı mı, o adam iflah olmaz. Siz yüce kişileri alay aldınız ama Kur'an'dan size unutturdu ayetini bir okuyun.
Evet. Şimdi burada önemli bir aslında önemli ve aynı zamanda tartışmalı bir mevzuya da girmiş oluyoruz. Daha doğrusu Mevlana Hazretleri bizi çekmiş oluyor. O da şu. Şimdi burada Allah velilere öyle bir kudret bahşetmiştir ki atılmış oku yoldan geri çevirir diye veli zatların insanlara tesir edebileceğini söylemiş oluyor. Aslında biz pek çok insan buna itiraz ediyor. Bu kabil şeylere itiraz ediyor. Lakin hani onların anlayacağı dille söyleyecek olursak şunu söyleyebiliriz. Bir kere insana tesir eden şey sadece veliler değil ki bütün varlıklar insanlara tesir ediyorlar. Misal olsun diye söyleyeyim. Yani diyelim ki bahar geldiği zaman her birimizin ruh halinde bir değişme söz konusudur. Veya sonbahara geldiğimiz zaman bulutlu bir havaya geldiğimiz zaman bulutlu bir havanın olduğu günde hepimiz kendimizi kasvetli hissederiz. Biraz sıkılırız. Ama bahar geldiği zaman çiçekler açıldığı zaman kendimiz ondan etkileniriz. Yani bunun anlaşılması bakımından mesela ay ve ayın dünya üzerindeki metcezirini de misal olarak verebiliriz. Yani bizim dışımızda bulunan bütün varlıklar aslında bize tesir ediyorlar. Bir kere ilkesel olarak bunu görmek ve kabullenmek lazım. Yani insan hani soyutlanmış dış dünyayla bağlantısını koparılmış müstakil bir varlık olarak yok yeryüzünde. Başkalarından da bütün varlıkların da aslında tesiri altında kalan bir varlık. Özellikle insan münasebetleri söz konusu edildiğinde bu daha da belirgindir. Her birimiz birçok insanın tesiri altındayız. Bazılarından olumlu etkileniriz, bazılarından olumsuz etkileniriz. Bazılarından çok etkileniriz, bazılarından az etkileniriz. Bu her zaman böyledir. Özellikle işte burada Mevlana Hazretleri'nin de bizim büyük mutasavvıfların da mutasavvıflarımızın tamamının da veli dediği, evliyaullah dediği insanlar iyilikle maruf olan insanlardır. Bu iyilikle maruf olan insanların çevresindeki insanlara tesir ettiğini de herkes kabul edebilir. Yani her birimiz görebiliriz. Gerçekten de görürüz bunu. Ben mesela şöyle bir misal verebilirim. Birçok insanla biz muhatap oluyoruz. Birçok hocalarımız var mesela. Fakülte yıllarında benim de diyelim ki işte onlarca hocam oldu ama onlardan birkaç tanesinden daha çok etkilenmişim ve onların görüşlerini hala sürdürüyorum. Hiç unutmuyorum bir Allah rahmet etsin vefat etti. Bir arkadaşının babasıdır bu bahsedeceğim zaten. Yaşlı başı yerinde işte zamanında medreseye de okumuş, ilim tahsil etmiş. Aynı zamanda o kabilenin de reisliğini yapan bir adam vardı. Biz onun ziyaretine gittik yani oğluyla beraber ziyarete gittiğimizde ben müthiş derecede etkilendim o insandan. Nasıl etkilendim? Çünkü öyle bir beyefendiydi ki İslam ahlakı onda öyle tezahür etmişti ki etkisi altında kalmamak zaten mümkün değil. Onu gördüğünüz zaman ondaki o inceliği, letafeti, kibareti gördüğünüz zaman zaten onun karşısında bir varlık iddia edemiyorsunuz. Bir varlığınızı yani ben de varım diyemiyorsunuz. Ama başka insanlar vardır. Hani kendisini kibir abdesti olarak gören insanlar vardır. Onların huzuruna vardığınızda da benlik iddia edersiniz. Bende bir çok olur bu. Yani özellikle böyle bir kibirli insanların yanına vardığım zaman ben de onların karşısında ben de kubarırım. Halbuki bahsettiğimiz bu Hoca Efendi'nin ziyaretine gittiğimizde müthiş derecede etkilendim. Biraz sonra bu Mevlana'nın bahsettiği bunlara Allah öyle bir güç ve kuvvet vermiştir ki insanlara pek çok şeyi unutturur diye ifade ettiği şey. Mesela ben orada Hocayı görünceye kadar kendimde bazı görüşlerim vardı. Kendimce doğru bildiğim bazı görüşlerim vardı. O mevzuları açmadığımız halde, o mevzulardan hiç bahsetmediğimiz halde, onunla tanıştıktan sonra, onun davranışlarını gördükten sonra benim kanaatlerim değiştirdi. Burada işte Mevlana Hazretleri'nin hani unutturur bahsine geldiğimiz zaman bu çok önemli bir şey. Burada önemli bir şeyden tesir ediyor. Evliyaullah'ın tesirinden bahsediyorum. Nasıl tesir ediyor? Böyle tesir ediyor zaten. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ne diyor? Diyor ki işte Allah'ın dostlarına yani velilere korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Diyor ki ya Resulullah işte kim Allah'ın velisidir? Evliyaullah kimdir diye sorduklarında. O da basit bir cevap veriyor. Diyor ki görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan kişidir. Şimdi gerçekten de aklı başında olan, işte İslam ahlakıyla iyice yoğrulmuş olan ve bir bu eğitimden de geçmiş olan, insani eğitimden de geçmiş olan bu insanların tesirlerini biz hayatımızda her zaman görürüz. Bunu yani belki gençlik yıllarında kabul etmeyebilir ama yaşı ilerlediği zaman bunun böyle olduğunu kabul etmekten başka elimizden başka bir şey gelmiyor zaten. Fiili olarak da görüyoruz. O yüzden Allah'ın kitabının eğitiminden geçmiş, Resulullah'ın yolundan gitmiş olan insanların çevresine bir şey anlatmaksızın da zaten çevreye tesirleri vardır. Ve yine şunu da misal olarak söyleyebiliriz. İslam'ın yayılmasında bu büyük adamların, bu alim insanların büyük tesirleri olmuştur. Bunlar gittikleri yerlerde aslında din de anlatmamışlardır belki. Sadece yaşayarak ve sadece örnek olarak diğer insanlara tesir etmişlerdir. Bu örnekliğini zaten bunu da yaratan yine Allah'tır. Onların tesir ediciliğini de yaratan Allah'tır. Çünkü örnekleri gördüğü zaman insanlar etki altında kalıyorlar, tesir altında kalıyorlar ve bu tesiri sağlayan da Allah'tır. Hani Mevlana Hazretleri sürekli anlatıyordu, yaratmak Allah'a mahsustur. İslam düşüncesinin temel şeylerinden bir tanesi bu. İslam inancı açısından da bu böyledir. O yüzden yaratmak Allah'a mahsus bir iştir ve bu gönülleri etkisi altına alır bu insanlar. Bir şey anlatmasalar bile gönüllerini etkisi altına alır ve insanlar onların bu şeyiyle etkisiyle bertaraf olurlar. Kendi eski görüşlerini değiştirirler. Bununla ilgili olarak bizim Mesnevi şairlerinden bir tanesinin anlatmış olduğu şöyle bir hadise var. O da şu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra hac ediyor ve tavaf ediyor Kabe'yi. Tavaf ederken bundan pek haz etmeyen bir tane şahıs var. Huzale bin Umeyrulisi diye bir zat var. Bu da kinleniyor ve Resulullah'ı öldürmek istiyor aslında ve yanına yaklaşıyor. Yanına yaklaştığı zaman Resulullah ona diyor ki ya Fuzale, kalbindekileri boş yere taşıma diyor. Bunun üzerine o adam da kinlenmiş olduğu şeyin tersine döndüğünü ve Resulullah'a karşı bir sevgiyle muhabbetle dolduğunu anlatıyorlar. Ve yine bunun benzerini zaten Hazreti Ömer olarak da bize anlatırlar. Hani Hazreti Ömer de ne yapıyordu?
Öldürme maksadıyla.
Resulullah'ı öldürme maksadıyla evinden çıkıyor ama yolda sadece kız kardeşini görüp de onun Kur'an okumasını dinlediğinde ne yapıyor? Kalbinde Resulullah'a karşı duymuş olduğu o kin birdenbire sevgi ve merhamete dönüşüyor. Başka bir şeye dönüşüyor. O yüzden de İnsanların, veli zatların başka insanlara tesir ettiğini unutmamak lazım. Bu her zaman böyledir. Biz bazen insanlara iyi olarak da tesir ederiz. Bazen de kötü olarak da tesir ederiz. Yani kötülük de bulaşıcı bir şeydir. İyilik de sirayet edici bir şeydir. O yüzden biz her zaman Allah'ın dostlarıyla birlikte olmamız lazım. İyi tercih etmemiz lazım. Bunu tercih edersek gelecek hayatımız bizim bakımımızdan iyi olacaktır. Tercih etmezsek işte kötülüğe doğru da koştura koştura gideceğiz.
Peki Sayın Osman Kayar, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.